Meclis gündemi. Meclis gündemi programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gu1. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 20. gününde bu harekatta hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili, Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz ve gazeteci Hakkı Kurban siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Efendim izin verirseniz öncelikle sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyoruz.
Hay hay.
Manisa milletvekili Sayın İsmail Bilen, aslen Muş Bulanık doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yıllarca Manisa'nın Salih ilçesinde serbest avukat olarak çalıştığınızdan adeta kentle özdeşleşen isimlerden biri oldunuz diyebiliyoruz. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında ve 2007'deki seçimlerde milletvekili seçilmiştiniz. 2015 seçimlerinde de bir kez daha Manisa'dan parlamentoya gelmiş oldunuz. Mecliste çok sayıda komisyonda görev aldığınızı görüyoruz. Dilekçeden adalete, anayasadan milli savunmaya kadar ihtisas komisyonlarının yanı sıra araştırma komisyonlarında da hizmetleriniz var. Halen de Dilekçe Komisyonu'nun başkan vekili olarak halktan gelen taleplerle bizzat ilgilenen isimlerden birisiniz. Bunu da konuşacağız program akışımız içerisinde.
Hay hay.
Ama meclis gündemine bir bakalım istersen Hakkı Kurban. Milletvekillerinin ajandasında bu hafta öne çıkan konular neler?
Evet, senin de yayın başında belirttiğin gibi Fırat Kalkan Harekatı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı Afrin'e yönelik devam ediyor ve başarıyla devam ediyor. Şehitler pahasına devam ediyor. Milletvekilleri de şüphesiz bu gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamalarda başarıyla harekatın devam ettiği, önemli üst bölgelerinin ve yerleşim birimlerinin stratejik noktaların birer birer ele geçirildiği belirtiliyor. Hedef burada tamamen terör unsurları, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bazı kaynaklarca sivillerin hedef alındığı gibi çeşitli iddialar ortaya atılıyor ama bu kadar titiz ve nokta atışlarıyla yapılan bir harekattan bahsediyoruz. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü aslında çok kısa sürede buraları almaya, yerle bir etmeye yetecek kapasitede. Ama en ufak bir sivil kaybın oluşmaması için çok titiz bir harekatın yürütüldüğünün altını çizelim ki dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de bu konuya değindi mecliste ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tabii sadece Suriye bölgesinde görev yapmıyor. Aden Körfezi ve Somali açıklarında da deniz haydutlarına yönelik bir mücadele yürütüldüğünü belirtelim. Onlarla ilgili de tezkerenin süresi bir yıl uzatıldı. İşte o tezkere görüşmeleri sırasında konuyu değerlendirirken bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünmek isteyen etek giymiş teröristlerdir ifadesini kullandı. Evet. Ve bazı teröristlerin sivil halka, sivil unsurların arasında karışarak kendilerini gizlemeye çalıştıklarına işaret etti. Batıdan yükselen işte o siviller vuruluyor iddialarının da buradan kaynaklandığına dikkat çekti. Kesinlikle sivillerin hedef olmadığının altını çizdi. Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü gündemine baktığımızda olağanüstü hal uygulanıyor. Onun uygulamasına ilişkin düzenlemeler meclis gündemindeydi. Onun oylamaları yapılıyor. Bunun yanı sıra bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tasarıları gündemde. Onlar değerlendirilecek. Komisyonlara baktığımızda da Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde vergi kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı olduğunu görüyoruz. Kamuoyunda torba tasarı olarak bilinen bir düzenleme bu ve geniş kapsamlı bir tasarı. Onun değerlendirmeleri devam ediyor. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı dün ve orada da önemli bir sunum yapıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz'ın sunumunda dikkat çekici veriler vardı. Özellikle cezaevlerinde şu an en fazla kalan tutuklular uyuşturucu maddeyle ilgili konulardan cezaevine girmiş isimlerden oluşuyor ve 50 bin civarında bir rakamdan söz etti Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü. Komisyon Başkanı Ömer Serdar da komisyona gelen, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na gelen başvurulara ilişkin bilgileri aktardı ve salı günü itibarıyla 9763 başvurunun ulaştığını bildirdi. Vatandaşlardan en fazla gelen başvuru memuriyete ilişkin konulardan oluşuyor bu komisyona. Bunun yanı sıra Dışişleri Komisyonu toplandı. 5 ayrı uluslararası sözleşme dün kabul edildi. Onların değerlendirmeleri yapıldı. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Komisyonu toplandı. Orada da önemli bir konu görüşüldü. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş'ın bir kanun teklifi vardı. Yardımcı doçentlik kadrosu yerine doktor öğretim görevlisi kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin işte o teklifte kabul edildi. Orada da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın özellikle bilim hayatını üniversitelerin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yüksek öğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya çalıştıklarını bildirdi. Bunun yanı sıra bugün dilekçe komisyonu toplandı. Sayın Bilen'le de az sonra komisyonun faaliyetlerine görüşeceğiz. Komisyonda da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun faaliyetlerine ilişkin bir alt komisyon kurulması konusunda görüşmeler yapıldı. Birazdan detaylar kendisinden
evet,
alacağız.
Evet, detayları konuşacağız ama öncelikle Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz Sayın Bilen. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın biraz önce de söyledik ki bugün 20. günü. İlk günden bugüne alınan mesafeyi siz nasıl görüyorsunuz? Harekatta beklenen sonuçta sonuçlar ne ölçüde alınabiliyor?
Evet, öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri yurt dışındaki hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla bir araya getirme imkanı, fırsatı sağladığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de sizin temennilerinize aynen iştirak ediyorum. Afrin'de verdiğimiz şehitlerden dolayı üzgünüz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şehitlik makamı bizim inancımızda, kültürümüzde peygamberlik makamına neredeyse eşdeğer makamlardan sayılmıştır. Nasibi olan şehit olabiliyor. Dolayısıyla da şehitlerimizin sayısını çok fazla abartmadan bu harekatı sürdürmenin gayreti tüm emniyet güçlerimizde, tüm silahlı kuvvetlerimizde bu hassasiyet gözetilerek yapılan bu şeyde aldığımız sonuç iyi.
Evet.
Biraz önce Hakkı Bey'in ifade ettiği gibi baktığınızda Afrin'e yapılan harekatı bu hassasiyeti gözetmeden, sivil kayıplar vermeden, şehitlerin sayısını artırmadan bu harekatı sürdürmek istememiş olsaydınız orayı yerle bir etmek, 3-5 gün içerisinde ele geçirmek mümkün olabilirdi. Bence bu başarı küçümsenmeyecek bir başarıdır. Hem oradaki yerleşik sivil halkı koruyacaksınız terör örgütünden ve yaptığınız harekatla da onlara herhangi bir zarar vermeden bu hassasiyeti gözeterek bu işi yapacaksınız. Hem de kendi insanınızı, güvenlik güçlerinizi, elemanlarınızı daha fazla şehit ve gazi vermeden bu harekatı sürdürmek durumundasınız. Bu başarı geçmişte yakalanabilir miydi? Geçmişte yapılabilir miydi? Malumunuz 15 Temmuz'da da bir hain darbe girişimi yaşamıştık.
Evet.
İçeride de özelde sohbet ederken de söylemiştim. Bu başarı biraz da bu terör örgütün üyelerinden PYD'den veya PKK'dan ziyade paralel devlet yapılanması içerisinde olan unsurların ordumuzdan, güvenlik güçlerimizin arasından kısmen de olsa, belki tamamen demiyorum, kısmen de olsa arındırılmış olmasının getirdiği bir başarıdır bu. Eşgüdüm var, bilgide herhangi bir eksiklik ya da yanıltıcı şey yok. Yani bizi, güvenlik güçlerimizi zaafa uğratacak bir manipülasyona fırsat vermeden bu harekatı sürdürüyorsunuz ve meşru bir hakkınızı kullanarak yapıyorsunuz tüm bunları. Bu meşru hakkı Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilgili hükmü gereğince yapıyorsunuz. Tüm dünyayı haberdar ediyorsunuz ve kendi güvenliğinizi, insanlarınızın güvenliğini, sınır güvenliğinizi tesis etmek adına yapıyorsunuz. Dolayısıyla da ben başarılı buluyorum. Kısa zamanda da bu özellikle tahkim edilmiş mevziler alındıktan sonra içerideki unsurların daha kısa sürede temizlenebileceğini düşünüyorum. Hakkı Bey bahsettiler. Terör örgütü elemanlarının kısmen görüntüleri bir kısım medya tarafıyla da tarafından da ele geçirilmiş ya da bizim kısmen devletimizin ya da istihbarat örgütlerimizin elde ettiği görüntüler var ki gencecik çocuklara, kızlara, kadınlara giydirilmiş üniformalar adı altında ellerine tutuşturulmuş silahlarla halkın arasına karışmış olmaları, halk arasında sıradan vatandaş gibi bir görüntü vermeleri özellikle terör örgütünün amacına yönelik, onun amacına matuf bu tür girişimlerden sonra bunların silahlı kuvvetlerimiz tarafından bertaraf edilmesini terör örgütü bir propaganda aracı olarak yabancı medyaya ya da kısmen dost ve müttefik geçinen ülkelerin basın yayın organları vasıtasıyla kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde sunmaları çok inandırıcı gelmiyor. Dünya kamuoyundan da bu anlamda müspet bir şey görüyoruz. Her ne kadar siyaseten ülkeleri idare eden parlamenterler ya da hükümet yetkilileri bunu görmezden gelse bile kamuoylarında böyle bir şey haklı ya da Türkiye'nin yapmış olduğu bu haklı
kendini savunma
refleksinin tabii ortaya koyduğu zayiatlarda sanki sivil ölümler varmış gibi propaganda aracı olarak kullanmalarına diğer ülkelerin kamuoylarının çok itibar ettiğini düşünmüyorum. Yani artık mızrak çuvala sığmıyor. Bunu gizleme gayretleri beyhude. İnanıyorum ki siyaset yapan ya da ülkeyi idare eden ya da parlamentoda görev yapan bizim meslektaşlarımızın da zaman içerisinde aklı selime geleceklerini ben düşünüyorum.
Evet tabii mücadele sahada yürüyor. Silahlı kuvvetler tarafından başarıyla sürdürülüyor ama işin bir de perde gerisinde diplomatik hareketliliğin, ekonomik seferberliğin de olduğunu görüyoruz. O açıdan baktığınızda nasıl bir tablo söz konusu efendim? Biz bir de bu harekatın gereklerini yeterli düzeyde anlatabildik mi uluslararası camiaya?
Anlamamış olanlar da bunun haklı ve makul bir girişim olduğunu, Türkiye'nin haklı ve makul bir tavrı olduğunu biliyor. Ancak demin de ifade ettim, dost ve müttefik geçinmelerine rağmen, bunun içerisine Amerika Birleşik Devletleri'ni de katabilirsiniz, bir kısım Avrupa ülkelerini de katabilirsiniz. Onların idarecilerinde Türkiye'nin bu büyümesinden dolayı rahatsızlık duyan ya da Türkiye'nin gelişmesinden, ticaretinin büyümesinden, ekonomisinin gelişmesinden, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme iddiası birilerini tedirgin ediyor olabilir. Rahatsızlık da veriyor olabilir. Onları anlarım. Yani haklı bulmam ama onları anlarım. Türkiye'nin bir Almanya ile rekabet etmesi Alman'ın işine gelmez. Alman hükümetinin işine gelmez. Fransa hükümetinin işine gelmez. Amerika Birleşik Devletleri'nden işte tankın civatasını bile ithal ederken şimdi tank üretiyor olmanız Amerika'nın işine gelmez. Onları anlarım. Türkiye bu hale gelmesin isterler. Ama içerideki işbirlikçilerini Türk vatandaşı görünümlü veya Türk vatandaşı olduğunu iddia eden onların değirmenine su taşıyanları anlamakta zorluk çekiyorum Hakkı Bey. Yani Türkiye bu kadar büyüyecek, bu kadar gelişecek, kendi savunmasını yapabilecek aleti, edevatı, teknik donanımı, teçhizatı, helikopterini, mühimmatını yapacak düzeye gelmiş olması Türk vatandaşını rahatsız etmese gerek diye düşünüyorum.
Evet, tabii.
Türkiye'de siyaset yapanları hiç rahatsız etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Şükür. Yani eksik bulmaları, bizi şu anlamda eleştirmelerini anlarım. İnsansız hava araçlarını niye daha önce yapmadınız? Bunu çok daha önce başarmalıydınız demelerini anlarım. Bunu makul de bulurum. Ama niye ürettiniz? SİHA'ları niye ürettiniz? Silahlı insansız hava araçlarını niye ürettiniz ve terör örgütünü niye bununla vuruyorsunuz diyen bir siyasetçiyi ya da Türkiye Cumhuriyeti, sözüm ona, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anlamakta hakikaten zorluk çekiyorum.
Evet, Türkiye geçmişte aslında başarılı bir harekat daha gerçekleştirdi, Kıbrıs Barış Harekatı'nı, ama orada uçakların bile uçurulmasında nasıl zorluklar yaşandığını yaşı yetenler veya okuyanlar bileceklerdir. Şimdi hem Fırat Kalkanı Harekatı esnasında hem de Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin kendi silahlarını kullandığını görüyoruz. Yani Anka insan savaş aracından Bayraktar insan savaş aracına, Atak helikopterlerinden kendi obüslerine, MPT-76 silahına kadar tamamen kendi milli üretimiyle ortaya koyduğu silahlar kullanılıyor ve başarıyla da bunlar kullanılıyor. Son teknolojiyi içeren silahlar bunlar. Türkiye'nin bu noktaya geliş hakikaten gurur verici. Bunun altını çizelim. Peki efendim, şimdi harekatın başarıyla ilerlediğini söyledik ama Türkiye'nin sınır boyu sadece Afrin veya Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiği o coğrafyayla sınırlı değil. Münbiç var, başka noktalar elbette var. Önümüzdeki süreçte ne beklemeliyiz? Bu harekat nereye kadar uzanır?
Yani teröristlerin Akdeniz'e uzanma rüyası bitiyor diyebilir miyiz?
İnşallah. Türkiye kendi güvenliğini, kendi bekasını, devletinin, milletinin bekasını korumakla mükellef. Biz bununla mükellefiz. Türkiye'de siyaset yapanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde buna Türkiye karar vermiş durumda ve kararlılıkla da bu operasyonu sürdürecek. Karşımızda kim olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Dışarıdan heyetler geliyor. Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden zaman zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nden de iki bakanın Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, ilgili bakanlarla görüşmek üzere Türkiye'ye seyahatleri söz konusu. Tarih belli olduğunda inşallah bu ziyaretlerden de olumlu sonuç çıkacağını düşünüyorum. Yani hem dost olacağız, hem müttefik görüneceğiz, hem işte NATO'da birlikte hareket edeceğiz, hem de o NATO üyesi bir ülkeye yapılan saldırı ya da NATO ülkesi Türkiye'nin bekasına yönelik bir takım gayrimeşru işleri görmezden geleceğiz. Bu sürdürülebilir, izah edilebilir olmaktan çıktı. Dünya evet, da bunun farkında. Bir terör örgütüyle Türkiye'yi mukayese etmek ya da bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü bertaraf etmeyi planlayıp Türkiye'yi kaybetmeyi göze almak çok kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Türkiye hem stratejik önemi haiz bir ülke, hem de devlet tecrübesi çok eski bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle söyleyeyim. Yani Türkiye'nin dostluğundan kimseye zarar gelmez. Hatta dostluğu çok kazanç da sağlar o ülkelere. Ama düşmanlığından kim olursa olsun ciddi zararlar görebilir. Bunun adı hangi ülke olursa olsun. Türkiye'nin düşmanlığını herhalde hiçbir ülke istemeyecektir, istememelidir diye düşünüyorum. Evet. Cihan İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış bu coğrafyada ve onların mirasçılığı olan, varisleri olan bizler, Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokacak ya da sınırımızda bir terör devleti yapılanmasına müsaade edecek durumda değiliz.
Evet, aslında hani uluslararası camiaya anlatabildik mi diye bir soru sormuştu Hakkı Kurban. Anlatmak bilmiyorum, yani o değil mesele. Onların zaten bildiği bir şey. Zaten onların desteklediği, ortaya sürdüğü bir terör eylemi var. Hani bir şeyleri anlatmak mı, onu çözemedim. Yani
tabii şüphesiz burada ülke yönetimlerinin ötesinde belki halklarının bunu anlaması evet, çok daha olabilir, önemli, değerlidir. Bu anlamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da şüphesiz önemli görevler düşüyor. Harekatın hangi gerekçelerle yapıldığını, neleri kapsadığını onların da bilerek oradaki insanlara aktarması çok daha önemli ve değerli. Amerika başta olmak üzere Türkiye'yi müttefik olarak gören ülkelerin de söylemde müttefik derken bunu sahada da aynı şekilde müttefiklik neyi gerektiriyorsa o şekilde yapması şüphesiz önem taşıyor. Tabii efendim, bunları söylerken siz biraz önce dile getirdik. Dilekçe Komisyonu'nun başkan vekilisiniz. Evet. Oraya vatandaşlarımızdan çok sayıda başvuru geldiğini de biliyoruz. Bu harekatlara ilişkin gelen herhangi bir başvuru var mıdır veya değerlendirmeler ne ölçüde size ulaşıyor?
Bu harekatla ilgili çok fazla şey gelmiyor ama Dilek Hanım'ın bahsettiği hususa bir değinmek isterim. Bunu anlamamak için ya sağır olmak lazım, ya kör olmak lazım. Bunların da hiçbirinin bizi anlamayanlar da olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar ne sağır ne kör.
Elbette.
Bunu biliyor.
Ne de bilgisiz.
Ne de bilgisiz. Dolayısıyla onların sıkıntılarının Türkiye'nin daha fazla büyümesini istememelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Vatandaşlarını kastetmiyorum. İdarecilerini söylüyorum. Evet. idarecilerinde böyle bir rahatsızlık var. Türkiye eskiden işte yüksek faizle borçlanan bir ülkeyken Amerika'dan ya da Avrupa'dan bir kısım ülkelerden ya da işte ne bileyim Dünya Bankası'ndan, IMF'den yüksek faizle döviz cinsinden söylüyorum %12'ler 13'ler nispetinde faiz alan bir ülkeydi. 70 sente zaman zaman muhtaç olan bir ülkeydi. Ve Türkiye üzerinde çok rahatlıkla operasyonlar yapabilen kudrete sahiplerdi onlar. Şimdi işte Allah hamdolsun 15 Temmuz'da bunu denediler. 15 Temmuz'dan önce 17-25'te denediler. MİT krizinde denediler. İçimizde besleyip büyüttükleri, milli duygularımızı da istismar eden bir örgütle, bir çeteyle, FETÖ terör örgütüyle Türkiye'de bir meşru seçilmiş hükümete karşı başkaldırı, darbe girişimi yaptılar. Ondan önce gezi olaylarını başlattılar. Bunlar durup dururken içimizde 3-5 ağacı bahane edip yola çıkılmış gayet masumane tavır ve davranışlar değil. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin dış borçlanmasını azaltması ya da yüksek faizle borçlanmaması ya da işte ithalata dayalı bir ticareti benimsememesi ya da işte ülkesindeki insanların refah düzeyini artırmaya yönelik gayretlerinin oluşu, işte faize ödenmesi gereken yaklaşık 1 trilyon dolara yakın bir paranın ülke içerisinde insanın refahını artırmak, ülkenin güvenliğini sağlamlaştıracak, artıracak hususta harcamaları birilerini tedirgin eder, birilerini rahatsız eder. Rakipleriniz netice itibariyle bunlar. Her ne kadar dost ve müttefik olsanız bile bunlar bunu istemez. Bunları istememelerini de tabii karşılarım. Yani haklı bulmam ama demin de ifade ettim. Biz bunu yapıyor iken buradan dolayı içeride muhalefet etmek, muhalefet üretmek, yapılan harekatı sulandırmaya yönelik ya da başarısız kılmaya yönelik gayretleri iyi niyetli bulmam.
Evet.
En hafif deyimiyle söylüyorum. Daha ötesi Sayın Cumhurbaşkanımız da zaman zaman ifade ediyor. Bunun adı ihanet olsa gerek. Yani bile bile yapıyor ise bir insan, bir siyasetçi ya da bir aydın ya da ne bileyim bir sivil toplum örgütü, STK temsilcisi bunu bile bile sulandırmaya yönelik bir gayret içerisinde ise bunun adı düpedüz ihanet olur. Yani bu oluşumu, bu hareketi ya da bu gayreti sulandırmak, töhmet altında bırakmak hakikaten en hafif deyimiyle bilgisizlik, cehaletle ifade edilebilir.
Hani şöyle bir şey de var Sayın Bilen. Yani Türkiye terörden çok çekmiş bir ülke. Yani 45 yıldır içerimizde terör unsurları var. Onlarla mücadele içerisinde. Dolayısıyla hani bunu bilen Türkiye'de yaşayanların çoğu, hepsi, hepimiz çocukluğumuzdan beri biliyoruz ve biz bununla yaşıyoruz. Buna rağmen hani bu şekilde bir karşı koymak, kendi sınırlarımızı korumak için yapılan bu harekata karşı çıkmak.
İşte sözüm ona, Hakkı Bey de biraz kısmen bahsetti Dilek Hanımcığım.
Anlaşılır gibi değil, evet.
Aydın geçinen, sanatçı geçinen ya da ne bileyim STK temsilcisi geçinen bir kısım insanlar işte bu harekatı başarısız kılmak ya da bu harekatı sulandırmak adına beyanatlarda bulunurken kimin değirmenine su taşıdığını bilmesi lazım. Kime hizmet ettiğini görmesi lazım. Bu harekat başarısız kalırsa onun da, onun evlatlarının da, hepimizin de istikbali Allah korusun tehdit altında ve tehlike altında olacak. Bunu yaparken gayet insani, hümanist bir duyguyla hareket ettiğini iddia edenler, DAEŞ'e karşı da biz mücadele ettik. Niye böyle bir bildiri yayınlanmadı? Herhangi bir STK tarafından. Ya da PKK'ya karşı yaptığımız saldırılarda niye ilk etapta bunlardan ses geliyor? Yani Türkçe'de çok güzel tabirler var ama belki burada ağır kaçabilir. İşte biz bilmem davulun şurasına vuruyoruz, ses başka yerden geliyor. Biz PKK'ya karşı mücadele ediyoruz. Türk Tabipler Birliği'nden bize cevap geliyor. Veya bir kısım, sözüm ona, aydın geçinen üniversitelerdeki öğretim görevlilerinden bize bildiri yayınlanıyor.
Yani Türkiye bu, meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Sonuç
bütün
itibariyle.
Dünya bakın.
Yani bu böyle hani hakkı yok mu Türkiye'nin? Bütün dünya meşru müdafaa hakkını kullanırken Türkiye'nin...
Haksız bir eylem olmuş olsaydı Türkiye'nin bu davranışı. Haksız, hukuksuz olmuş olsaydı.
Yani durduk yere.
Dünya ayağa kalkar mıydı, kalkmaz mıydı?
Tabii.
Dünya niye ayağa kalkmıyor?
Aksine Hollanda'dan, İngiltere'den destek veren, Türkiye'nin haklı olduğunu ifade eden aklı selim yöneticiler, gazeteler ve sivil toplum kuruluşları da var. Onları da hatırlatalım.
Şimdi hepimiz izliyoruz, televizyonlarda da görüyoruz. Bunlar kime karşı orada bu menfezleri kazmışlar, siperler yapmışlar, betonlar dökmüşler, 2-3 metrelik kalınlıkta. Hangi amaçla yapılmış bunlar?
Tam Türkiye'nin kenarında ve
yanı başımıza bugüne kadar atılmış bir sürü roket var.
Kilise atıldı, Reyhanlı'ya atıldı. Orada bizim sivil halk öldü ama hani sivil halk, Türkiye'de ölen sivil halktan bahseden olmadı.
O sivil halkın kaybından ya da şehit oluşundan dolayı ya da gazi verişlerimizden dolayı, gazilerimizden dolayı bu sivil toplum örgütlerinden, aydınlardan hiçbir bildiri duydunuz mu? Ya da o terör örgütlerine karşı İşte canlı bombalarla ya da kimi zaman kundaklamalarla Ankara'da, İstanbul'da yapılan eylemlerde verilen şehitlerle ilgili herhangi bir şey duydunuz mu? Kınama duydunuz mu? Hayır. Kime karşı ya da kiminle beraber yol yürüdüğüne insanların bakması lazım. Bunu iyi niyetli, humanist bir şeye sığınarak yaptıklarını iddia edenler beni ikna etmiyor. Beni tatmin etmiyor.
Yani
Türk kamuoyunun da çok bundan emin olun, çok mutmain olduğunu, tatmin olduğunu zannetmiyorum. Onlara olan öfkeleri, onlara olan kızgınlıklar daha da artıyor. Evet, gelecek olursak sizin sorduğunuz suali.
Evet, Dilekçe Komisyonu hakikaten sosyal laboratuvar gibi çalışıyorsunuz efendim gördüğümüz kadarıyla. Ve 2017 yılı da geçmiş yıllarda çok yoğun başvurunun geldiğini biliyoruz. Öncelikle o başvurulara...
Dilekçe Komisyonu da değil mi? Çok eskiye dayanan bir tarihi var. Evet. Osmanlı'ya dayanan bir tarihi var.
1876'da.
Evet.
Dolayısıyla da önemli bir komisyon. Türkiye'de belki de geçmiş dönemlerde yasak savma kabiliğinden kurulmuş bir komisyon. Bizim dönemimizde kısmen de olsa aktif hale getirildi. Olaylara müdahale imkanı sağlandı. Geçmişte bu komisyonun mesela yerinde inceleme yetkisi yoktu. Vatandaşın talebi gelir, şikayeti gelir. O şikayetleri alırsınız. İlgili kurumdan tekrar savunma istersiniz. Yani kısır bir döngü içerisinde. Valiliğe müracaat etse aynı cevabı alacak. Valilik kanalıyla aldığı cevabı biz tekrar komisyon olarak ilgili kuruma, valiliktense şikayet ya da belediyedense, belediyeye yazıyorduk. Cevabını alıyorduk, ilgili vatandaşa gönderiyorduk. Şimdi daha etkin, daha fonksiyonel bir hale getirildi komisyon bu zaman içerisinde. Yerinde inceleme yapma yetkisi getirildi. Müracaatçıyı talep eden şahsı çağırıp dinleme imkanı, fırsatı getirildi. Ve kısmen de olsa belki daha hala yargıya intikal etmemiş meseleleri yargıya intikal ettirmeden daha az, hatta hiç masrafsız e-postayla da bize müracaatları mümkün, dilekçe komisyonuna vatandaşın mağduriyetleriyle ilgili, iddialarıyla ilgili. E-posta yoluyla da yaptıkları müracaat sonucu arkadaşlarımız, uzmanlarımız önce talebin haklı olup olmadığını, müracaatın gerçek olup olmadığını inceliyorlar. Daha sonra eğer incelenmeye değerse bu arkadaşlarımız irtibata geçiyor. Belki bize gelmeden de zaman içerisinde, çok kısa süre içerisinde ilgili kurumla görüşüldüğünde, makul talepse tabii, çözülebildikleri de oluyor ya da bizim devreye girdiğimiz zaman zaman talebi gördüğümüzde makul bir talep ise bu talebi ilgili kuruma da ilettiğimizde bize yönlendirirseniz hemen çözer, size de komisyonda meşgul etmeden bilgi veririz dedikleri oluyor sağ olsun kamu yöneticilerimizin. Bu belediye de olabilir, vilayet de olabilir, bakanlık da olabilir. Böyle çözdüklerimiz de oluyor ama bazen de güzel şeyler de çıkıyor, esprili şeyler de, müracaatlar da gelmiyor diye.
Ona gelmişken o zaman örnekleri alalım efendim. Ne tür şikayetler geliyor vatandaşlardan?
Yani komşusuyla arasındaki şikayetinden tutun, kendi ev ve halkıyla ilgili bir kısım şeylerden dolayı örneklemeleri çıkarmışlardı arkadaşlar. Sizin programınızın da biraz daha şey geçmesi adına... Hani bir kısım örnekleri alayım yanıma istedim.
Evet, biraz renkli.
Biz de merak ediyoruz açıkçası neler var içerisinde.
Tabii bu arada yurt dışındaki vatandaşlarımız da size ulaşabiliyor mu?
Tabii. Onlarda. Yani müracaatçıda şunu aramıyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartını aramıyoruz. Mütekabiliyet esası da aramıyoruz. Ama Türkiye sınırları içerisinde olmasını arıyoruz. Mesela saygı duruşunda İstiklal Marşı'ndan önce çalınan til sesinin ABD kökenli olduğunu, bunun kaldırılmasını istiyor vatandaş. Birazcık enteresan bir şey.
Evet.
Yani uzun yıllardır siyaset yapıyorum. Bu til sesinin beni de irite ettiği, rahatsız ettiği zamanlar olmuştur.
Hatta Itri'nin bir eserinin bu törenlerde çalınmasına ilişkin bir öneri de gündeme gelmişti.
Var. Geçmişte, evet. Mesela milletvekillerinin daha çok tiyatroya, sinema etkinliklerine katılmasını, bizi kastediyor.
Evet. Bunlara zaman... Yani aslında hani şöyle halk içerisinde olmanız.
O amaçla da olabilir. Yani işte bilirsiniz AK Parti iktidara geldiğinde ilk lojmanları kapatan, kendi lojmanlarını evet. hatta kapatan.
Hatta TRT'nin karşısında evet, hemen size yeriniz komşu, vardı. Evet.
Size komşuydu eskiden. Evet. Ben de uzun yıllar siyaset yaptığım için kısmen oraya gelmişliğim de vardır. Yani orada kalmışlığım değil. Ziyaretçi olarak evet. eski vekil abilerimizden, dostlarımızdan, arkadaşlarımıza ziyarete geldiğimizde misafir olduğumuz dönemleri bilirim. Çok böyle abartılı bir, şaşalı bir, hatta çok demeyeyim sıradan bir lojman olmasına rağmen kamuoyunda çok tartışılır, çok konuşulurdu. Haklı mıydı, değil miydi oraya girmeyeceğim ama ilk biz bundan feragat ettik. Meclis olarak, AK Parti iktidarı olarak. Halkın arasında yaşıyoruz. Sıradan bir apartmanda kimi zaman kiracı, kimi zaman ev sahibi olarak komşuluk yapıyoruz. Komşuluk yaptığımız insanlarla zaman zaman... acılarımızı paylaşıyoruz, sevinçlerimizi paylaşıyoruz, taziyelerimizi paylaşıyoruz. Kimi zaman da yiyeceklerimizi paylaşıyoruz, yöresel ürünlerimizi paylaşıyoruz.
Yöresel dediniz de biraz da yöresele geçelim. Değil mi? Konuşacağız. Manisa, üzüm, bütün bunları konuşacağız.
Evet. Mesela sizin bir dizinizde, TRT'de yayınlanan bir dizide oyuncunun eşine dalga geçer gibi baş çavuş diye hitap etmesini vatandaş yadırgamış. Evet. Bu hitap şeklini düzeltin. Bunun... başçavuşlara da bir hakaret olduğunu düşünüyorum demiş. İşte Beşiktaş Spor Kulübü'nün kullandığı Come to Beşiktaş sloganının başkaları tarafından da kullanılmaması
talebi
enteresan. Nikah memurunun nikahlarını kıymasından şikayet. Kıymamasından.
Şikayetçi
olmuş. Evet. İşte meslek yüksekokulu öğrencilerine niye burs vermiyorsunuz ya da 700 lira gibi bir rakamla burs verilse olmaz mı gibi enteresan şeyler var. Ama çok daha ciddi, özellikle de kendi leriyle alakalı ya da şahslarıyla alakalı daha çok memurlarda bu şeyi görüyoruz, müracaatları. Bulundukları pozisyonlarda ya da amirleri tarafından kimi zaman kendilerine ya mobbing uygulandığı ya da haksızlık yapıldığı, hak ettiği terfinin verilmediği yönünde talepler geliyor. Kimi zaman da işte haksız, hukuksuz bir takım davranışlardan dolayı kendilerinin mağdur edildiğini ya da işte bir kamu kurumunda çalışırken belediyede İstanbul'a gelmesi gerektiğini, İstanbul'a gidiş gelişlerinde rahatsızlığı sebebiyle veya eşinin veya çocuklarının işte orada bulunmaları gerekçesiyle zaman kaybının yaşandığını, oralara tayin atamalarının mümkün olup olmadığını, bunların imkan dahilinde yasal mevzuata uygun olanlarını zaten kurumlarımız derhal yerine getiriyor.
Evet, yani çözümü oluyor. Siz geri dönüş yapıyorsunuz.
Yani bizden giden talepler kurumlar tarafından, bakanlıklar tarafından anında yerine getiriliyor. Bazen de yasal mevzuatın müsaade etmediği dönemlerde, durumlarda da yasal mevzuat değişikliğine gittiğimiz de oluyor. İlgili kurumlara bu tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz ki bak mevzuat her ne kadar mevzuata sığınıyor iseniz de, haklı ve makul savunmanız geçerli ise de, böyle bir hakkaniyete aykırı, adalete aykırı, hukuka aykırı, vicdanları yaralayan bir durum da söz konusu. Bu yasal mevzuatınızı da gözden geçirip bir düzenleme, eğer bu tebliğ ise tebliği değiştirme, yönetmelikse yönetmeliğin değişmesi, kanun değişikliği gerekiyorsa parlamentoya müracaatla, bu kanuni değişikliği de yapalım dediğimizde kurumlarımız buna kapalı değil.
Çok şükür öyle
bir
aslında,
öyle bir medeni bir şeylerimiz,
yani hani
diyalogumuz söz konusu.
Evet, kurumların da kendi içerisinde hani unuttukları mevzuatlar varsa aslında kıyıda köşede sıkışmış mevzuatları da böylece yenilemiş oluyorlar ama.
Şüphesiz geçmişte git derdini Marco Paşa'ya anlat diye bir laf vardır.
Evet.
Hani vatandaşın gidip derdini anlatabileceği, çözüm arayabileceği bir komisyon.
Aslında çok önemli.
Aslında dilekçe komisyonu ve hakikaten aktardığınız örneklere bakılırsa toplumun her kesiminden başvurular var ve adeta o sosyal laboratuvar deyimini de hak eden bir komisyon gibi görünüyor.
Hemen size bir örnek daha. Polis alımlarında renk körlüğü testinin kaldırılması talep ediyor.
Bu olacak iş değil galiba.
Yani ama gelmiş bir talep.
Şimdi belki imkan dahilinde olabilir. Yani teknik ilerlemiştir. O renk körlüğündeki engelleri ortadan kaldıracak bir takım
ameliyatlar şeyler vardır
ya da şey kullanılabilecek, evet. İşte gözlük gibi ya da lens gibi bir takım şeyler vardır. Biz bunu bilmiyoruz. İlgili kurumlara soruyoruz. Tıp fakültelerine soruyoruz. Böyle bir şey mümkün müdür? Mesela biz iktidara geldiğimizde hatırlarım. Tek gözü görenlere ehliyet verilmezdi.
Evet.
Engelli ehliyeti veriyoruz şimdi.
Evet.
Yasal mevzuatı değiştik. Yani bunlar zaman içerisinde değiş gösterebiliyor. Bu renk körlüğüyle ilgili bir mesela ehliyet problemi vardı. Zannediyorum onu da kaldırdılar. Onda da yeni bir düzenleme yaptılar. Renk körleri eskiden ehliyet alamıyorlardı. Kırmızı, evet, ve yeşili fark edemedikleri için. Onu da herhalde düzenlediler zannediyorum. Yani
zaten hani belki de şeyi bildikten sonra sıralamayı.
Tabii o önemli. Evet. Geçmişten şunu hatırlarım ben, dilekçe komisyonu özellikle kredi kartları ile ilgili toplumsal bir sorun haline dönüştüğü dönemde çok sayıda başvuru gelmişti komisyona ve komisyonun girişimleri sonucu mecliste de önemli düzenlemeler hayata geçirildi ve hakikaten o toplumsal yara bir ölçüde merhem sürülerek ortadan kaldırılmış oldu.
Bu çok önemli
bir adımdı. Evet. Peki efendim, örnekler veriyorsunuz yurt dışından da vatandaşlarımızın komisyona Türkiye'deki sorunlarla ilgili başvuruda bulunabileceğini belirttiniz. Hangi yollarla ulaşabilir vatandaşlar size?
E-posta ile yapabilecekleri gibi Türkiye içinde veya Türkiye dışında Türkiye'deki kurumlardan, bunların işte kaymakamlık veya mülki idare amirlerimizden kaymakam veya vali, yurt dışında da konsolosluklarımız vasıtasıyla da yapabilirler. E-posta ile de bize müracaatları mümkündür. E-posta ile müracaatlarında kısa bir kayıt işlemi gerçekleştiriliyor. O kayıt işleminin hemen ardından müracaat bizim otomatikman uzmanlarımızın önüne düşebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM, gov.tr'den bize ulaşmaları, yani meclise ulaşmaları, komisyona dilekçelerini iletmeleri mümkün.
Evet, yani hiç gelmeye gerek olmadan, çok uğraşmadan, evet, internet üzerinden
zaten
kolayca.
Zaten sanıyorum internet başvuruları daha çok önemli değil mi?
Doğru. Yani büyük bir ekseriyetini onlar, evet, teşkil ediyor.
Evet. Gelelim isterseniz bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarına Sayın Bilal. Çünkü araştırma komisyonu çalışmalarını yapıyor. Bunu da konuşmak isteriz. Neden böyle bir komisyona ihtiyaç duyuldu?
Şimdi bizim bölgemizin, şehrimizin önemli ihraç ürünlerinden biri, marka değerimiz olan Sultaniye çekirdeksiz üzümümüz var. Ve zaman zaman uzun yıllardır dediğim gibi değişik siyasi partilerde de siyaset yaptığım dönemlerde arz fazlası olabilen bir ürün. Dolayısıyla arz fazlası olduğu dönemlerde fiyatlar maliyetlerinin de altına düşüyor. Bu sefer de müstahsil üretici mağduriyet yaşıyor. Ertesi seneye borçlu giriyor ya da kısmen yüksek faizle borçlanmak ihtiyacı hissediyor ya da malı değerinden aşağıya satmamak adına o malı elinde tutarken bu sefer başka mağduriyetler yaşıyor. Depolamasından tutun muhafazasına varıncaya kadar her biri ayrı bir sorun. Dolayısıyla da üreticilerimizin bu sene de yaşadıkları bir mağduriyet vardı ve bu mağduriyeti gidermek adına Sayın Başbakanımız Binali Bey ile beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanımız, hatta bakanlarımız diyeyim, bakanlarımızla yaptığımız görüşme sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yetkisi, yasal olarak yetkisi olmamasına rağmen görevlendirmeyle, Bakanlar Kurulu kararıyla görevlendirilerek piyasaya müdahale etmesi sağlandı. Ve dolayısıyla çökmüş bulunan fiyat, aşağıya inmiş olan fiyat, yüksek bir vatandaşı, üreticiyi, müstahsili mağdur etmeyecek bir düzeyde tutularak fiyatların yukarıya çekilmesine vesile oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesiyle. Şimdi bunun başka yöntemleri var mı? Bunu araştırıyoruz. Ve bu arz fazlası dönemleri yaşamamak adına ne gibi tedbirler alınabilir? Müdahale kurumları mı olması gerekir? Lisanslı depoculuk, çok ciddi kanunlar çıkardık geçmiş dönemden bugüne. Desteklemelerden tutun yaptığımız yasal mevzuatla değişikliklere varıncaya kadar müstahsili rahatlatacak, elini kolaylaştıracak bir sürü şey yaptık aslında. Ama bunların tamamı zaman zaman ürünün özellikle bol olduğu dönemlerde bize bütün bu değişikliklere veya iyileşmeye rağmen sıkıntı yaşattığı dönemler oluyor. Bunları kaldırmak adına ya da bunları azaltmak adına en azından alınabilecek tedbirler neler? Onları görüşüyoruz. Her siyasi partimizin destek verdiği bir komisyon burası. Yaptığımız görüşmelerde de aşağı yukarı sorunun çözümü noktasına alınabilecek tedbirler de hemen hemen ilgili kurumların ve bizlerin, siyasetçiler olarak söylüyorum, milletvekilleri olarak bizlerin de hemen hemen vakıf olduğu şeyler.
Ne tür öneriler geldi efendim?
Şimdi müdahale kurumu olarak ya kalıcı hale getirmek lazım deniyor Toprak Mahsulleri Ofisi'ni. Toprak Mahsulleri Ofisi de ben bu işi yapmaya hazırım. Yeter ki bana bu yasal düzenleme veya yetki verilsin.
Ki et konusunda o imkan sağlandı. Evet. Orada fiyatların bir dengeye oturtmaya
çalışıyoruz. Bunu ben yapabilirim diyor. Evet. Bunun dışında beni de dahil etmeden ilgili birlikleri veya kooperatifleri destekleyerek de yapabilirsiniz. Lisanslı depoculukla bu işi çözebilirsiniz. Çünkü arz fazlası ürünü vatandaş götürüyor. Açığa kimi zaman alivre satışla dediğimiz yurt dışına satan insanlar, tüccarlar veya ihracatçılar alıyor vatandaştan. Daha ürün ne kadar olduğu belli olmadan dış piyasaya belli bir fiyatla satıyor. Bu da bir kısım mağduriyetlerin tüccarda da üreticide de mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Eğer ürün tahmini kadar çok değilse ihracatçı sıkıntı yaşıyor bu sefer.
Evet.
Mal tedarikinde. Arz fazlası ise yüksekse, oraya verdiği veya vatandaşa ödediği para yüksekse bu sefer dışarıya ihraç etmekte sıkıntı yaşıyor. Bir de rakiplerimiz var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri rakibimiz. Çin şimdi ciddi manada üretici. Türkiye Cumhuriyetlerden bir kısım ülkeler ciddi rakiplerimiz ve İran hemen hemen yanı başımızda sınırdaşımız olan İran rakiplerimiz. Yunanistan kısmen öyle. Dolayısıyla dış pazar payını da ya da dış pazar şeyimizi de kaybetmeyecek tedbirler neler olabilir? Bunları görüşüyoruz, bunları konuşuyoruz. Müstahsili rahatlatacak, mağdur etmeyecek ya da üretim maliyetlerinin altına düşürmeyecek en azından. Onu sıkıntıya sokmayacak tedbirlerin alınması. Ortak bir şeyimiz var, görüşümüz var. Birliklerin aktif hale getirilmesi, desteklenmesi olabilir. İşte lisanslı depocukların kurulması olabilir. Vatandaş açığa götürüp malını dökmeyecek. İhtiyacı yoksa götürecek, lisanslı depoya bırakacak. Lisanslı depodan da getirecek, sertifikasını alacak. İhtiyacı kadar. O günkü fiyat borsada nedir? Diyelim ki 5200-5300 lira kilogram başı söylüyorum. Verecek, tonaj olarak söylüyorum, affedersiniz. Getirecek, piyasaya sürecek 300 kilo, 500 kilo, 1000 kilo neyse. Lisanslı depoculuk sertifikasıyla borsada işlem yapabilecek. Ya da onu teminat gösterip kredi kullanabilecek.
Evet, bu çok güzel
bir... Yani eğer ödemeleri varsa.
Bu sizin söyledikleriniz ne zaman hayata geçecek?
Yani bizim komisyonumuzun süresi 3 ay. 1 yıl, 1 ayda uzatma imkanımız var. Ocak 10 itibariyle zannediyorum biz komisyonu kurabilmiştik. Ocak 10'u kabul ederseniz Nisan gibi biter bizim.
İlkbaharda üzüm üreticileriyle ilgili bazı adımların öneri olarak komisyondan çıkacağını görüyoruz.
Sadece tabii, üzüm değil, başka bu sizin anlattıklarınız başka sektörlere de değil mi?
Aynen.
Yani ulaşabilir, doğrudur. Ki ekonomiye çok büyük katkısı olur. Üretici de rahatlar ve birçok ziyan olan, çünkü tarımda özellikle gıdalar var.
Yaklaşık yani. 400 milyon dolarlık bizim bir ihracatımız söz konusu. Sadece kuru üzümde. Bir de yaşını dahil etseniz, sofralık da diyoruz biz buna. Bu sofralık çeşidini de artırırsak kuru üzümün de rekoltesinin azalmasına vesile olacak bu. Yani evet, vatandaş eğer yurt dışına yaş olarak satabilme imkanı yakalarsa kurutmayacak. Kurutmayınca piyasa kendi kendini regüle etmiş olacak. Yani arz fazlası ürün sorunu yaşamamış olacak müstahsil.
Evet.
Dolayısıyla yaklaşık bu 250-300 bin ton arasındaki rekolte bizim iç piyasada tüketimimizle yurt dışına ihracımızı karşılayacak düzeyde.
Evet.
Rekolte bu seviyede kalırsa, ama bağ alanları genişliyor. Bağ alanları genişledikçe komşusundan görüyor. Bir mağazamda para kazanıyor diyor. Her sene işte arabasını yeniliyor. Yok ev alıyor. Yok işte traktörünü yeniliyor. Kâr ediyor diye görüyor. Ondan gördüğüyle boş bulunan tarlasına vatandaş bağ dikiyor. Sultaniye diyelim ki çekirdeksiz üzüm. Halbuki sofralık başka çeşitlerimiz de var. Onlarda da yurt dışına ihraçta ciddi gelir elde edebiliyor. Mesela Avrupa ülkelerinin bir kısmını araştırmış gezmiştim ben. İtalya'da yaklaşık 7-8 milyar dolarlık veya avroluk yaş üzüm ihracatı söz konusu. Evet. Kimi ülkelerde işte üzüm türevi sayılabilecek emtialar söz konusu. Burada şırasından tutun pekmezine varıncaya kadar, şarabından tutun başka şeylere varıncaya kadar. Alkolde de kullanılan bir ürün aynı zamanda. Ama alkolde kullanılacak ürünle sofralık ürün birbirinden çok daha farklı. Sofralığa gideceğin fiyatı yüksek, kalitesi yüksek. Alkole gideceklerin kalitesi de fiyatı da düşük. Dolayısıyla yani bir de buna karar vermemiz lazım. Başka bir şey daha var. Geleneksel olarak herkesin çok sevdiği, benim de çok sevdiğim, zaman zaman da hanımla böyle şakalaşırken işte sarma sarmıyorsun dediğimizde, bir sarma sardığımda diyor, bütün günümü veriyorum. Yarım saatte
evet, gerçekten öyle. Asma yaprağı çok o konuda hakikaten.
Yarım saatte tüketiyorsunuz diyor. Ya, yani kıyamıyorum kendime diyor. Haklı. Bizim geçmişten kalan, maziden kalan, Osmanlı'dan bize yadigar çok güzel sarma yaprağından işte dolmalarımız, değil mi? Evet. Güzel lezzetlerimiz var ve bunun da ihracı söz konusu yaprağında. Evet. İşte bunları konuşuyoruz. Bu yaprağın kısmen işte dış piyasadan dönüş sebeplerini araştırıyoruz. Kimi zaman arkadaşlarımızın, komisyonumuza, uzmanlarımızın verdiği bilgiye bakıyoruz. Bu bilgilerde sadece yaprağa yönelik de bağcılık yapılabilir mi? Yapılabilir denenler var. Bunları denemeyi, bunları teklif evet. etmeyi, bunları desteklemeyi ve bakanlığımız tarafından da bunlara prim veya destek vermelerini belki önereceğiz.
Çok evet, katkı sağlayacak.
Çok katkı sağlayacaktır Sayın Bilen. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Estağfurullah.
Süremizin sonuna geldik.
Umarım izleyiciler, dinleyiciler sıkılmamıştır.
Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim.
Biraz fazla
ediyoruz.
Mı konuştum? Yoksa konuşacağımız birçok konu vardı.
Çok konu vardı. Bir başka yayınımızda sizi tekrar ağırlamak isteriz yayınımızda.
İnşallah.
Çok... Komisyonun ilerleyen aşamalarında da belli ki çok önemli sonuçlar çıkacak. Evet. Onları da ayrıca değerlendirmek isteriz şüphesiz.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Bu fırsatı, bu imkanı tanıdığınız için tekrar şehitlerimize, bütün şehitlerimize, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar 15 Temmuz şehitlerimiz dahil olmak üzere evet. şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de sizler gibi. Şu anda gazi olan arkadaşlarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum, temenni ediyorum. Müsterih olsunlar, Türkiye emin ellerde. İnşallah Türkiye hem bekasını, hem devletinin bekasını, hem de milletinin huzurunu temin edecek güçte
evet.
ve kararlılıkta. Ülkesini idare edenlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, emniyet güçlerine güvensinler, inansınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İnşallah himayelerinde bu sorunu da aşacağız diye evet. umut ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağolunuz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili, Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gazeteci Hakkı Kurban, size de teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz için. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis gündemi.